Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Sokak Çalgıcısı Paul Berna. Çocuklar için Dünya Klasikleri. 1. Kaset, 1. Yüz. Görsel Yayınlar. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru İpek. Sokak Çalgıcısı. 1. Bölüm. Kırmızı Kamyon. Gabi'nin 10 kişilik çetesinin üyeleri beyaz güvercinler alanındaki sıralardan birinde oturuyorlardı. Bir dala tünemiş 10 serçe gibi. İçlerinde en tombul serçe sol uçta oturuyordu. Daha doğrusu yarı oturuyordu. Poposunun ancak yarısı sıradaydı çünkü. Adı Tate Lorry'di. Sağ kolu askıdaydı. Boynuna yular gibi takılmış eski bir pantolon askısı pek temiz olmayan koca sargılar içindeki kolunu havada tutuyordu. Tate ve kolunun üstüne sevgiyle eğilmiş beşik gibi sallıyordu onu. Dünyada en güzel şey askıya alınmış bir koldu sanki. Onun küçümseyerek bakan öteki 9 serçe, Gabi'nin buyruğuna uyarak sallanmaya başladılar. ''Hadi, hop!'' diye bağırdı Gobi. Ötekilerin sesleri duyuldu. ''Hop! Güm!'' Ansızın sola doğru yaslandılar. ''Hop! Güm!'' Birlikte Tatava sıradan düştü. Bir patates çuvalı gibi yığılıverdi yere. Kuyruğu kapıya sıkışmış bir domuz gibi de bağırıyordu. Sıradakiler kahkahadan kırıldılar. Kızlar keyifle kıkırdadılar. Şişko abinin alanındaki çimenlere sırtüstü uzanıverdiğini gören küçük bonbon kasıklarını tutarak güldü. Öteki serçeler sağcı serçelerde tatlı bahar yelinin bahçe duvarlarından sarkan leylakları usul usul kıpırdattı, şimendifer sokağı boyunca neşeyle cıvıldaştılar. Tate ve ayağa kalkarak ''Pis bir numara bu!'' diye bağırdı. ''Baksanıza koluma, kırıldığı yetmiyorsa!'' ''Kolun için sızlanmayı bırak!'' diye homurdandı Gabi. ''Amma da şamatacısın. Bir parça sıyrılmış o kadar.'' ''Ötekilere bak. Senin kopardığın gürültünün yarısını bile koparmıyorlar. Betty ile Melly'e bak. Senden daha kötü durumdalar. İşte Zidora bak. Üstünden silindir geçmiş sanki.'' Yaraları incelediler. Küçük Melir Babin resim gibi güzel bir kızdı aslında. Ama bir gözü morarmıştı şimdi. Çenesinden başlayıp iki yanağı boyunca alnına kadar uzanan sıyrıklar hala geçmemişti. Bertie Gooden'ın başı incecik bir bürümcekle sarılıydı. Sargının altından karışık saçları fışkırıyordu. Zidor'un da hali perişandı. Davul gibi şişmiş burnunu parmaklarıyla yoklayarak söylenip duruyordu. Tentürdiyota bulanmış bacaklarındaki yara bereler de az değildi ama hiçbirinin bu yaraları taktığı yoktu. Böyle şeyler o yaştakiler için ne kadar üzebilirdi ki? Köpekli kız Marion, ''Ne iş?'' diye içini çekti. ''Hep şu beceriksiz Tateve yüzünden.'' 5 gün önce başsız atların parçalanmasına neden olan olayı belki 100. kere hatırladı. Aslında Tateve'nin başına gelenleri ötekiler gibi o da kesin olarak hatırlamıyordu. 3 tekerlekli arabanın Çınar Sokağı'ndaki tehlikeli geçite gelince nasıl dönüverdiğini hiç anlayamamıştı Tateve. Küçük yoksullar sokağının başındakiler tahta atlı arabanın geri geri çektiğini, tavuk çıkmasındaki dikenli tellere doğru hızla yol aldığını görmüşlerdi sadece. Gözleri yuvalarından fırlamıştı Tatave'nin. Çocukcağız korkuyla öylesine bağırmaya başlamıştı ki gözü hiçbir şey görmemişti. Arabayı yavaşlatmak bile gelmemişti aklına. Ötekiler gülüyorlardı. Ama ne olduysa o anda olmuştu işte. Tatave 3 tekerlekli arabaya yön vereyim derken üstüne üstüne gitmişti onların. Önce Zidor'un üstünden geçmişti araba. Sırtında Tateve'nin ağırlığını taşıyan at da bir güzel ezmişti onu. Sağ tekerlek Melih'i, sol tekerlekte Betty Gooden'ı kapı vermiş, onları kara inek yolunun taşları üzerinde sürüklemişti. Attan düşen Tateve sağ kolunun üstünde önce lastik bir top gibi zıplamış, sonra da dikenli tellerin üstünden uçup kendini papatyalar arasında bulmuştu. Ödü patladı. Tepeden tırnağa yara bere içinde kalmıştı her yanı. Dirseğinin üstünde doğrulup karnı ağrıyan bir inek gibi böğürmeye başlamıştı. Ata gelince yol ağzındaki telgraf direğine toslamıştı zavallıcık. Gri gövdesi olgun bir karpuz gibi ortasından yarılıvermiş. Yüzlerce parçaya ayrılarak dört bir yana saçılmıştı. Gabi de çenesine çarpan bir cıvatayla bu serüvenden payını almıştı. Fernut Don çeşitli boylarda, çeşitli biçimlerde tam 98 parça toplamıştı. Arka dingili küçük bonbon almış, onu bir hatıra alarak saklamak istediğini söylemişti. Köşedeki evde oturan Mario'nun annesi Bayan Fabert yaralarını sarmıştı onların. Çocuklara kan vermenin gereği olmadığını görünce tutup sıcak çikolata vermişti. Bunun sonucunda da gözyaşları kandan önce kurumuştu. Çete ölmüş, paramparça olmuş atları için büyük bir yasa girdi. Boş zamanlarında ne yapacaklarını bilemiyorlardı şimdi. Bu yüzden de atın eksikliğini daha iyi duyuyorlardı. Oyun yerlerini değiştirdiler tabii. Üç tekerlekli arabalarının parçalanmasından sonra. Küçük yoksullar sokağının yokuşu bütün çekiciliğini kaybetmişti. Okuldan çıkınca John çetenin önüne düşüp arkadaşlarını şehirde dolaştırıyordu. Her gezinti beyaz güvercinler alanındaki sıralardan birinde büyük tartışmalarla sona eriyordu. Eğlenceli bir yerdi bu alan. Oturup kalabalık sokakları seyredebilir, Şimendifer sokağının başından geçen banyo trenlerine ya da Paris'e Melin'e giden ekspreslere bakabilirdiniz. Betty ile Melly açılıp Tatava'nın sıranın ortasında yer verdiler. Çetenin üyeleri en kötü zamanlarında bile birbirlerine sımsıkı kilitlenirlerdi. Marin sarı köpeği Fifi'yi de getirmişti. Kucağına sıçrasın diye parmaklarını şaklattı. Çetenin maskotuydu Fifi. Zenci çocuk Great Larus ne yapacaksın diye sordu usulca. Öfkeyle hiçbir şey diye cevap verdi Zidor. 5 gündür arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyorum. Her akşam aynı hikaye. Attan daha güzel bir şey bulmalıymışım. Oğlanlar derin derin işlerini çektiler. Kızlar omuzlarını sekip suratlarını astılar. Son araba serüveni bütün keyiflerini kaçırmıştı. Marin şakrak sesiyle ''Biz atı aramıyoruz aslında.'' dedi. ''Serüven arıyoruz. At parçalanmış. Ne çıkar? Başımızdan öyle bir serüven geçti ya. Ona bakın siz. Hem sonra...'' Yasa tutulan hayvanın sahibi Fernand Don, Marin'in yanında oturuyordu. Bilgiç bilgiç başını salladı. ''Evet, sonra?'' dedi Bobby. Marin belli belirsiz gülümseyerek ''İnsan ne zaman bir serüvene atılabilir?'' diye devam etti. ''Ancak onu aramak yorgunluğuna katlanırsa. Sokaklarda başıboş dolaşacağımızda kafamızı çalıştıralım biraz. Kentte bir sürü şey oluyor. Gözlerimizi dört açıp çevremize bakalım. Birkaç gün sonra yepyeni bir serüvene atılabiliriz.'' Çetenin üyeleri şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Gabi, ''Doğru söylüyor!'' diye bağırdı coşkunlukla. ''Yarından tezi yok, okuldan çıkar çıkmaz kente dalarız. Bakalım ilgi çekici bir şeye rastlayacak mıyız? 6:30, 7 gibi gizli bir yerde toplanır, gördüklerimizi söyleriz. İlgi çekici bir şey bulursak peşini bırakmayız, tamam mı?'' Zidor'la Jean ellerini çırpıp sevinçle, ''Eğlenceli bir şey olacak bu!'' dediler. Çetenin en küçüğüne öfkeyle baktı Gobi. Besbelli kendini tutmaya çalışıyordu. Yumuşak bir sesle, ''Bak bonbon'' dedi. ''Pazar yerindeki dilenciyi biliyorsun değil mi? Söz gelişi sokakta ona rastladın. Ne yapar?'' ''Pek de aptal bir çocuk sayılmayan bonbon. Ne yapacak? Para ister.'' diye cevap verdi. ''Tamam, diyelim ki 5 dakika sonra yine rastladın ona.'' Ama bu kere dilendiği köşede mavili beyazlı kocaman bir otomobil duruyor. Şoför inip büyük bir saygıyla selamlıyor dilenciyi. Otomobilin kapısını açıyor. İhtiyar dilenci otomobile girip krallar gibi kuruluyor arka koltuğa. Büyük bir pro yakıyor. Şoföre dönüp ''Bir gazinoya çek Adolphe'' diyor. ''Biraz çabuk ol.'' Otomobil hızla gidiyor. İşte sana ilgi çekici bir olay. Gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi iri iri açılan bonbon ''Vay canına!'' dedi. Crit Larry döndü. Ağzı açık açık kalmıştı. Gabi'nin verdiği örnekten son derece etkilenmiş olduğu belliydi. Başka konulara geçtiler. ''Nerede buluşacağız?'' diye sordu Tatava. ''Çınar Sokağı'ndaki kereste fabrikasını dün yakmaya başladılar. Orası da elden gitti. Mor salkımdaki kum deposunda buluşabiliriz.'' dedi Marion. Her yeri bilirdi. Uzak da değil. Barış Sokağı'nın sonundaki yola saptın mı Bir dakikada oradasın. Hem orada kimse rahatsız etmez bizi. Yağmur yağarsa 2-3 tane baraka da var. Güzel dedi Gabi. Yarın orada buluşuruz öyleyse. Ama unutmayın, dalgacılık yok. Kafanızı da kullanın. İşlerinde o ana kadar tek konuşmayan Fernand Donin idi. O da ötekiler gibi katıla katıla güler, kahkahalar atardı gerçi. Ama gerekmediği zaman tek kelime söylemezdi. Uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra ağzını açmayı uygun bulurdu. Marie'nin çeteye yeni bir serüvene atma konusundaki düşüncesini pek beğenmişti. Oturduğu sırada için için seviniyordu. Yeni bir serüveni beyaz güvercinler alanında aramaya karar verdi. Beyaz güvercinler alanı dikkatli bir gözlemdiği için bulunmaz bir yerdi. Alana yoldan gelen taşıtlar 9. caddeden geçip istasyona, istasyonun çevresindeki depolara giderlerdi. Atölyelerden çıkan demiryolu işçileri uzun şimendifer sokağını doldururlardı. Gar caddesindeki dükkanların önündeki kaldırımlarda da ev kadınları ile iş adamları bulunuyordu hep. Bir sokak daha açılırdı alana. İki yanına küçücük evler sıralanmış iki saydutlar sokağı. İpsizlerin, kopukların yuvası. Bu sokakların, caddelerin kavşağında bulunan beyaz güvercinler alanında 4 sıra vardı. Yemyeşil çimenlerin üstündeki bu sıralardan birine oturup da çevrenize bakmaya başladınız mı, vaktin nasıl geçtiğini anlayamazdınız. İnsan çalışan adamları, ambarları, depolara girip çıkanları seyrederek oyalanır giderdi. Fernand'ın gözüne 9. caddeden hızla geçen kocaman kırmızı bir kamyon çarptı. Taşıma işleriyle uğraşan Ballard kamyonlarından biriydi bu. Fernand onun 2 gün önce aynı saatte aynı yerde geçtiğini görmüştü. Koca bir canavara benzeyen 12 tonluk kamyon yol ağzına gelince fren yaptı. Alanda çetenin oturduğu sıranın önünden geçerken şoför başını çevirip çocuklara dik dik baktı. Bu bakış rahatsız etti Fernand'ı. Hani dikkatli şoförler vardır, ara sıra sağa sola bakarlar. Kamyon şoförünün bakışı o bakışlara hiç mi hiç benzemiyordu. Hayır hayır, bu bakışın arkasında mutlaka bir şeyler gizliydi. Kamyonun geçişiyle birlikte Fernand'ın kafasında bir takım düşünceler belirdi. Neden olduğunu bilmiyordu ama kamyondan hoşlanmamıştı. Şoförden de hoşlanmıyordu zaten. Adı Pierce'di şoförün. Paul Pierce. Birkaç yıldır ağabeyi James'le birlikte Ballard'ın şirketinde çalışıyordu. İngilizler. Upuzun, geniş çeneleri, kırmızı yüzleri vardı. Herkese soğuk davranırlardı. Mahalledeki herkesi tanıyan, herkesi seven Zidor bile bir türlü ısınamamıştı onlara. Kırmızı kamyon yavaşladı. Uyku sokağı No. 43'ün önüne gelince 2 kere korna çalarak durdu. Garajın kepengi açıldı. Camdan tavanın altında yan yana duran 3 büyük kamyon daha göründü içeride. Kırmızı kamyon yine korna çalarak garaja girdi. Şoför ötekilerin yanına yanaştırdı onu. Sonra çıkıp boş garaja bir göz attı. Kepengi çekti. Büyük bir gürültüyle kapandı kepenk. O kadar. Ama Fernand bakışlarını garajdan ayırmadı. Ballard'ın kamyonlarının garaja boş olarak geldiklerini biliyordu çünkü. Paul Pierce yazıhanenin camlı kapısını tekmeleyerek açtı. Bay Ballard kolunda koltukları, kalın dosyada bir şeyler araştırıyordu. İri yarı bir adamdı. Siyah kıvırcık saçları, tombul kederli bir yüzü, kocaman bıyıkları vardı. Başını kaldırıp odaya giren şoföre göz kırptı. Paul Pierce makbuzlarla çalışma fişlerini masanın üstüne fırlattı. Bay Ballard dalgın dalgın "Her şey tamam mı?" diye sordu. "Pek fena değil," diye cevap verdi şoför. "Malı zamanında teslim ettim. Ama ayın 20'sinden sonra Lover'la öğleden sonra istemiyorlar malı. Sabahları teslim edecekmişiz." "Ben de James'i yolladım sabahları. 12 sefer daha yaptık mı tamamdır. Ne dersin?" Aynı sesle "Düşünürüz," dedi Bay Ballard. "Başka bir şey var mı?" Şoför sesini alçaltarak "Evet," dedi. "Bir şey daha var. Ama başka bir şey bu. Son 5 gündür alandaki sıralarda bir takım çocuklar oturuyor. Bu akşam gelirken baktım, hala oradalar. Bir şeyler çeviriyorlar galiba." Bay Ballard şoförün yüzünden bir anlam çıkarabilmek için gözlüklerini takarak "diye sordu. Beni teyzelerin evi Şimendifer Sokağı'nın köşesinde. Evin bahçesi de bizim arka avluya bitişik. Her yanına otlar bürümüş. Çocuklar duvarı aşıp da bahçeye girmeye kalkarlarsa kimse aldırmaz bile. Oradan da bizi gözetleyebilirler. Çocuklar bir şey yapmaya karar verirlerse hemen yaparlar. Bir de bakarsın ki iş işten geçmiş. Bay Bullard iskemlesini arkaya itti. Yorgun yorgun gözlüklerini çıkardı. Burnunun kemerini baş parmağıyla işaret parmağı arasına alarak hafifçe sıktı. Omuzlarını silkerek, "Her şeyi büyütmeyelim öyle," dedi. "Hadi 2 yıl önce olsaydı neyse. O zaman komşulardan da, söylentilerden de korkmakta haklıydık. Ama o iş çoktan bitti, unutuldu. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyorum şimdi. Sen gözlerini 4 açıp dilini tutmaya bak sadece." "Pierce, ben de öyle yapıyorum zaten," diye cevap verdi. "Bize dikkatli olmamızı sen söylemedin mi? Bu çocuklar öteki çocuklara benzemez. Hatırlar mısın? Hani bir 100 milyon olayı vardı. İşte onu ortaya çıkaranlar bu çocuklardı." Bay Ballard'ın gözlerinde bir parıltı belirdi. Şaşkınlıktan uzun bir ıslık çaldıktan sonra, "Sahi mi?" dedi. "Kaç kişi bunlar?" "Galiba 10. Aralarında kızlar da var," diye cevap verdi Pierce. "En küçükleri 6, en büyükleri de 13-14 yaşlarında. Asıl kafamı kurcalayan ne biliyor musun patron? Kentte herkes inanır bunlara." Bay Ballard başını iki yana salladı. "Sıkma canını. Alandan her geçişinde bir göz at bunlara. Yeter. Kardeşinle öteki 2 şoföre de söyle. Bizim avluya girmeye kalkarlarsa karım onların canını okur." Pierce tam gitmeye hazırlanıyordu ki Bay Ballard yanına çağırdı onu. Kaşlarını çatarak, "Ne iş çeviriyorlar dersin?" diye sordu. Pierce, "Ne bileyim ben," diye cevap verdi. Çocukları pek sevmezdi. "Çocuk gibi oturmuş konuşuyorlar işte." 2. Bölüm Küçük İlan. Kış sokağındaki okulun kapıları saat tam 4'te açıldı. Gülerek bağırarak sokağa döküldü çocuklar. Güzel bir gündü. Açık havayı seven öğrenciler derslerde sıkılmışlar, içlerini çekerek dışarıdaki gün ışığına, bulutların yerlerde yüzen gölgelerine bakmışlardı durmadan. Gabi ile arkadaşları her günkü gibi toplanmadılar. Okuldan çıkar çıkmaz dağıldılar. Küçük Bonbon bir başına kaldı. Mary'nin akşamki sözleri büyülü sözlerdi sanki. Bonbon sokaklara yepyeni gözlerle bakıyordu. Dünya değişivermişti ansızın. Her yerde inanılmaz şeyler oluyor gibiydi. Av başlamıştı. Birkaç saniye çevresine baktı. Neyse şansı vardı. Yamalı pantolonu, yırtık ceketiyle ihtiyar dilenci beliriverdi yanında. Bonbon ardına düştü onun. İhtiyarın ergeç, şaşırtıcı, ilgi çekici bir şey yapacağına inanıyordu. Dilenci önde, Bonbon arkada. Lavin'in ana caddesi Paris caddesi boyunca ilerleyip pazar yerine vardılar. Pazar yeri kalabalıktı. 20 dakika içinde 10 kişi ses bile çıkarmadan dilenciye para verdi. 10 kişi de söylenerek çıktı gitti. Ona 10. Hiç de fena değildi doğrusu. Bonbon kendini kaptırmıştı bu işe. Kaç kişinin para verip kaç kişinin vermediğini aklında tutmaya çalışıyordu. Dilencinin paraları cebine kayıtsızca atışından da etkilenmişti. Alanın sonuna vardıklarında Bonbon'un tahmin ettiği gibi dilenci büyük bir hızla karşıya geçip Paris kahvesine daldı. Bonbon aşağı yukarı yarım saat ayaküstü beklemek zorunda kaldı. Bu arada talihinde bol bol küfretti. Ne var ki sanki içeride bu kadar kalacak. Sonunda kahveden keyifle çıktı dilenci. Bonbon onu tepeden tırnağa süzdü. Evet, bir değişiklik vardı ihtiyarda. Kahveye girerken böyle değildi. Belki de beklenen mucize olmak üzereydi. Dilenciyi Gar Caddesi boyunca takip etti. Doğrusu kolay olmuyordu bu. İhtiyar zikzaklar çizerek bir o yana, bir bu yana gidiyordu. Arada sırada duruyor, topladığı paraları cebine atıyordu. Beyaz güvercinler alanına çıkar çıkmaz ansızın geri döndü. Az kalsın ikisi de güneşli kaldırımlara serileceklerdi. Sert bir sesle, "Para ver bana," dedi dilenci. Bonbon hiç irkilmeden, "Niye verecekmişim?" diye sordu. Bu iştenlik hoşuna gitmişti dilencinin. Küçük çocuğu tepeden tırnağa süzdü. Yüzüne tatlı bir gülümseme yayıldı. Büyük bir ciddiyetle, "Yavrum," dedi. "Sen de benim yaşıma gelip benim gördüklerimi görünce paranın pek önemi olmadığını anlayacaksın. Teker teker toplanan kuruşlar hiçbir işine yaramıyor adamın. Olsa olsa dertlerini unutmak için bir bardak kırmızı şarap içmesine yarıyor. Bonbon dilencinin yamalı pantolonu, yırtık kunduralarını süzerek "Doğru," dedi. "Başka işe yaramıyor galiba." İhtiyar bu alaylı söze aldırmadı bile. Soğuk soğuk "Bir saattir niye geliyorsun arkamdan?" diye sordu. Bonbon hayal kırıklığına uğramıştı. "Dikkat edin demek." "Ben her şeye dikkat ederim. Etmez miyim sanıyorsun? Bu berbat kentin sokaklarını aşınlamaya başladığımdan beri kafamın arkasında bir çift göz taşıyorum. Ne yaparsın? Mesleğimiz böyle. Polisleri kollamak gerekiyor. Söyle bakalım küçük casus. Bir saattir niye geliyorsun arkamdan?" Bonbon yine iştenlikle "Çok ilgi çekici görünüyordun," dedi. "Bakalım ne zaman bineceksin diye merak ettim." Dilenci "Neye bineceğim?" diye sordu. Meraklanma sırası ona gelmişti şimdi. "Neye olacak? Otomobile." Yıldırım çarpmışa dönmüştü ihtiyar. "Ne otomobili?" dedi. "Seni gazinoya götürecek olan mavili beyazlı otomobile," dedi Bonbon. "Kaçırır mıyım bunu?" Dilencinin sakallı yüzü biraz daha kızardı şaşkınlıkla. Bu çılgın çocuktan bir an önce kaçmak için gerileyerek "Sen mi ilgi çekicisin, ben mi?" diye kekeledi. Bir kere daha baktı Bonbon'un yüzüne. Sonra ansızın dönerek istasyona doğru hızlı hızlı yürümeye başladı. Bir yandan da dişlerinin arasından "Olamaz, olamaz!" diye söyleniyordu. Bonbon yine arkasından gitmek istedi onun ama vakti yoktu. Arkadaşlarını bekletmek olmazdı. Düşüne düşüne Şimendifer sokağından geçti. Barış sokağını sapıp Mor Salkım'daki kum tepesine yollandı. Dilencinin bir şeyler sakladığını bütün kalbiyle inanıyordu. Ötekiler kum deposuna gelmişlerdi bile. Sadece Bonbon ile Kruger Lorry'e yoktu. Gabi sabırsızlıkla "Nerede kaldılar?" diye homurdandı. "Hafiyelik yapalım derlerken bütün kenti alt üst etmişlerdir herhalde." Çetenin üyeleri çamurlu suların üstüne kurulmuş tahta bir iskelenin üstünde toplanmışlardı. İskele pek sağlam değildi. Ayaklarının altında oynayıp duruyordu. Güneş batmak üzereydi. Çevrelerini saran koca kum yığınlarının diplerini koyu gölgeler kaplamıştı. Ama mavi göksüde pırıl pırıl Berlitgon başındaki sargıyla oynayarak insan kendini deniz kıyısında sanıyor diye içini çekti. 2 hafta sonra burada yüzeriz. Zidor öfkeyle "Sen boğulmamaya bak!" diye söylendi.